Kelebekler ve İnsanlar. Üstün Dökmen. 14. ayrım. 25. Barbekü. Barbekü, eski mi yeni mi olduğuna, bir tür mangal sayılıp sayılmayacağına, mutfak aracı mı yoksa bir bahçe aksesuarı mı olduğuna ya da faydalı mı zararlı mı olduğuna kolay karar veremeyeceğiniz bir düzenektir. Dedeleriniz yüzlerce binlerce yıl eti ateş üzerinde pişirip kebap yaptılar. Bu geleneksel yemek batıdan gelen, adı ve görüşünü yeni, işlevi eski bir alet içinde, bahçelerde, kırlarda pişiriliyor şimdi. Bu pişirme tarzı hepimize göre eti çok lezzetli hale getiriyor olsa da, bazılarımız ateşleyen etin sağlık için zararlı olduğunu söylüyor. Sonuçta barbekünün eski mi, yeni mi, zararlı mı, faydalı mı olduğuna karar vermek güçtür, tam bilemezsiniz. Ancak bu güçlük çevrenizdeki tüm eşyalar, insanlar, kafanızdaki düşünceler için de geçerli galiba. Neyin doğru olduğunu ezberlediğinizde bilebilirsiniz. Ama az buçuk düşünmeye, ikirciklenip irdelemeye başladığınızda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemezsiniz. Örneğin, Umaylıların ev ziyaretinin ertesi günü Gökhan'ın babası Ragıp Bey şehirden 3 günlüğüne geldi. Fatma Hanım her zamanki gibi eşi gelmeden onun sevdiği yemekleri hazırlamıştı. Ragıp Bey'i belirgin bir sevinç göstermeden ama saygılı ve ilgili bir tavırla karşıladı. O günün akşamı komşuları Tahir Bey ile karısı Hürriyet Hanım'ı bir barbekü partisine davet ettiler. Her şeye benzeyen ama her şeyden farklı bir barbekü partisine. Tahir Bey de ticaretle uğraşıyordu, işleri iyiydi, çalışkan, haline şükreden, dürüst sayılabilecek. Tüm ticaret erbabı ne kadar dürüstse Tahir Bey de o kadar dürüsttü. Çok okuyan, daha doğrusu okuduğunu zanneden, her konuda fikri olan, bunu da doğal kabul eden, geleneksel düşünceleri her vesileyle, daha önce kullanılmış ikinci el görüşlerle ispatlamaya çalışan bir insandı. Fikir tartışmalarında rüya tabirlerine benzeyen klişe görüşler kullanırdı. Örneğin birisi kedileri köpekleri sevdiğini söylese, "Efendim, önce çocukları sevmeliyiz," diye itiraz eder ya da bir başkası, "İnsan tarih boyunca uçmak istemiştir," dese, "Boşuna gayret. Allah uçmamızı isteseydi bizi kanatlı yaratırdı," derdi. Uçaklar yapılmadan önce ifade edilen, hiçbir dinsel veya bilimsel temeli bulunmayan bu ifade şekli, kanadı ve uçma içgüdüsü olmayan insan, aklını kullanarak uçaklar yaptığında, uzaya çıktığında unutulmuştu, kullanılmaz olmuştu. Kısacası Tahir Bey, ortaokul yaşlarında münazaralarda kullanılan bir takım görüşlerin, ortama ve zamana göre esnetilmesi, geliştirilmesi gerektiğini düşünmezdi. Eşi Hürriyet Hanım ise, okurum, bilirim havasında olmayan, hiçbir zaman fikir tartışmasına girmeyen, hatta arada insanların fikir tartışması yaptıklarından bile fazlaca haberi olmayan, nişanlarda, düğünlerde gençlerin kıyafetlerini eleştirme dışında hemen hiçbir kişisel görüşünü beyan etmeyen, eşine, çocuklarına bağlı, uysal, kıyafetiyle, dünya görüşüyle geleneksel bir kadındı. Tahir Bey, Hürriyet Hanım, Ragıp Bey, Fatma Hanım ve Aysel barbekü için toplanmışlardı. Gökhan bu tür komşu ziyaretlerinden hoşlanmazdı, odasına çekilmiş, Skype'dan Umay'la konuşuyordu. Ablası bir tabak ızgara getirdi, Skype'ı gördü. "Umay'la mı konuşuyorsun?" diye sordu. Gökhan bu soruya, "Çok değerli bir kız, ikincilikle mezun olmuş," diye cevap verdi. Aysel kardeşinin soruyla ilgisiz bu cevabını şirin buldu, gözlerinde seni gidi çapkın edası, yüzünde dudak arkası bir tebessümle. "Tabii tabii, değerli bir kız. Meslekleriniz de pek ilgili değil ama yine de bir şeyler öğrenebilirsin ondan." Kız ikinci olmuş canım," dedi. Gökhan aşk olsun abla anlamında kelimenin sonunu uzatarak "abla," dedi. Aysel kardeşiyle dalga geçmiyordu aslında, sevinçliydi. Sevincini kardeşiyle paylaşmak için şaka yapıyordu. Sevincinin sebebi uzaklarda beliren, serinlik verecek, yağmuru müjdeleyen bir bulutu hissetmesiydi. Kardeşinin, sevgili kardeşinin ilk kez bir kız arkadaşı oluyordu ya da olacaktı. Bu ikisi bir şeyler çevirecekler, haydi hayırlısı diye geçirdi aklından. Aysel odadan çıktı. Gökhan Umay'la konuşmaya devam etti, etler soğuyordu. Soğusun, yemek önemli değildi. Orada Umay vardı, şu an Gökhan için hayat yemek değil, Umay'dı. Aysel aşağıya indiğinde annesiyle Hürriyet Hanım verandanın bir köşesinde, babasıyla Tahir Bey de diğer köşesinde sohbet ediyorlardı. Her iki tarafa da yakın olabilmek için aralarına oturdu. Telaffuz etmese de aklından açıkça geçirmese de annesiyle Hürriyet Hanım'ın konuşması Aysel'e yavan gelirdi. Aysel annesini severdi. Babasının evlilik dışı ilişkisinden ötürü annesinin üzülmesi, zedelenmesi onu yürekten yaralamış, kardeşine benzer bir şefkati annesine de duyar olmuştu. Ancak belli yaşa gelmiş kadınların, özellikle ev hanımlarının döne dolaşı aynı şeyi konuşmaları, daha doğrusu hiçbir şey konuşmamaları bir süredir Aysel'i sıkıyordu. Aysel'e göre babası Tahir Bey'in sohbetleri de genelde yavandı. İyi para kazanan fakat işlerini daha da büyütme ihtimali olmayan, bunu düşünmeyen iki ticaret erbabının konuşması sıkıcı gelirdi. Ancak her şeye rağmen Aysel her zaman Ragıp Bey'le babasının sözlerinde her zaman eleştirilecek bir şeyler bulur, keyifle eleştirirdi. Annesiyle Hürriyet Hanım'ın konuşmalarında ise eleştirecek bir şey bulamazdı. Konuşmalar eleştiri bile kabul etmez bir yavanlıktaydı. Bu yüzden Aysel orada oturmasına rağmen iki babanın konuşmasına kulak kabartmaya başladı. Ragıp Bey, dün gazetede okudum. Bütün bu bölgede ta doğuya doğru dağlarda böcek kelebek kaçakçıları türemiş. Tahir Bey, bismillah, bu da nereden çıktı? Esrar mı bu böcekler insanları uyutmak için satsınlar? Yok, müşterilerini uyutmak için değil, bizi uyutup topluyorlar böceklerimizi. Ya, öyle vallahi, kelebeklerimizi, böceklerimizi toplayıp ölü veya diri uzak ülkelerdeki alıcılara satıyorlarmış. Tahir Bey, bunu niye yapıyorlar? Ölü bir böcek ne işe yarar? Bu da yeni çıktı. Aklım sana emanet ya Rabbim diye başını salladı. Yeni çıkmadı Tahir amca diye söze girdi Aysel. Hep vardı, belki arttı. Gelişmiş olan ülkeler her şeyin kıymetini bilirler, her şeye ihtiyaçları vardır. Bir zamanlar şahinlerimizi, atmacalarımızı, şimdi de kelebeklerimizi, böceklerimizi alıyorlar diye devam etti. Peki ne işe yarıyor bunlar? Vallahi Tahir amca bilmiyorum ama bir işe yarıyor ki bu kadar para ödüyorlar. Sanırım dünyaya sahip olmak isteyenler dünyanın bilgisini istiyorlar. Bir zamanlar dünyaya açılan tüm İngiliz savaş gemilerinde bir tane de biyoloji bilen ressam bulunurmuş. Gittikleri adalarda bilinmedik ne kadar bitki ve hayvan varsa resimlerini çizerlermiş. Ragıp Bey Tahir Bey'e dönüp "Görüyor musun komşum? İnsanlar nelerle uğraşıyor?" dedi. Aysel devamla, "Birinci Dünya Savaşı'nda da Almanlar Osmanlı'ya yardıma gönderecekleri tüm subaylara resim dersi verirlermiş. Anadolu'da, Orta Doğu'da gördükleri tarihi eserlerin dört cepheden resmini çizip Alman Bilimler Akademisi'ne göndersinler diye. Kaizen'de işe yarayanları padişahtan hediye etmesini istermiş," dedi. Ragıp Bey kızına verdiği bilgilerden gurur duyarak baktı, tevazu sergilemeye çalışan bir ses tonuyla "Çok ilginç," dedi. Aysel, "İşte şimdi de resmini çizmek yerine bitkilerimizi, hayvanlarımızı doğrudan götürüyorlar ülkelerine. Asıl kötüsü yasal yoldan değil kaçakçılıkla. Devletlerin haberi olmadan muhtemelen," diye ekledi. Tahir Bey çok şey bilen ama hepsini hemen söylemeyen bir bilge tavrıyla başını sallamaya başladı ve uzaklardan gelen bir iletiyi aktarıyormuşçasına kendinden emin bir ses tonuyla "Eğer o kaçakçılar ahlaksızlık ediyorlarsa mutlaka dolanır ayaklarına. Bu dünyada adalet var. Adil bir dünya vardır karşımızda. Hiçbir kötülük cezasız kalmaz. Hiçbir iyilik de mükafatsız," dedi. Kuşku taşımayan bu tür kesin hükümler, olumlu olumsuz cümle ön yargılar Aysel'in canını sıkardı, hafiften gözü seyirmeye başladı. Tahir amca diye söze girdi ve devam etti. "Bu dünyada adalet ne arar? 600 milyonun geliri 10 zengininkine eşit. Tarih boyunca yeryüzünün dört yanında Auschwitz'te, Sibirya'da, Kamboçya'da, Kafkas'ta, Balkan'da, Afrika'da onca katliamı yapanlara ne oldu? Nasıl bir adalet geldi ölülerin kemiklerine? 30 milyon insanın katili Stalin ile sayısı meçhul canın katili Cengiz Han, iyi insanlar gibi rahat yataklarında öldüler. Adalet onların adresini mi bulamadı tebligat için?" Aysel durdu, zorlukla yutkundu, öfkeyle sürdürdü. İnsan evladı ezbere bir görüşle bu dünyada adalet var diye avutur kendini. Adaletsizliği gördüğünde ise gözlerinin bozuk olduğunu düşünür sessizce. Adalet yok yeryüzünde. Tahir Bey sarsıldı. Ragıp Bey kızının bu çıkışından rahatsız oldu. Demin yüzünü kaplayan gururun yerini şaşkınlık ifadesi aldı. Aysel'e dönüp, "Kızım, Tahir amcanın demek istediği eninde sonunda adalet vardır bu dünyada," dedi. Aysel, "Babacım, Tahir amcamın inandığı bu dünyanın adil bir dünya olduğu görüşü. En büyük adaletsizliğe yol açıyor toplumda." Fatma ve Hürriyet Hanımlar konuşmayı kesmiş kaygılı gözlerle Aysel'i dinliyorlardı. Fatma Hanım, "Anlamadım Aysel niçin?" diye sordu. Aysel devam etti. "Güzel annem, bir kadına tecavüz etseler toplum kadını suçlar önce. O bir şey yapmıştır, kuyruk sallamıştır diye. İnsanda kuyruk olur mu? Olmaz. Maymun mu bu? Eğer bir kadına tecavüz etmemişlerse o iyi kadındır. Eğer etmişlerse kötü olduğu için etmişlerdir. Erkekleri fonksiyonsuz değişken sayan ne basit bir açıklama. Sonra bir insanın başına bir felaket gelse karşıdan bakan birileri şöyle düşünür binlerce yıldan beri. Bu dünyada adalet vardır. İyilerin başına iyi şeyler gelir, kötülerin başına kötü şeyler. Bu insan bir felakete uğramışsa eğer mutlaka bir günah işlemiştir. İşte adil dünya iddiasının sonu. Sakat doğan bebekler, hasta çocuklar bir günah mı işlediler? Kardeşimin günahı neydi? Nice aptal insan körlere bakıp bakıp ne büyük günahı var ki bunların başlarına bu gelmiştir," diyor. Sonra Ragıp Bey, "Yok evladım, kimse demez öyle bir şey," diye kesti sözünü. Aysel ısrar etti. "Öyle bir diyorlar ki baba, bizim okuldaki bazı arkadaşlar, öğretmenler bile. Ne demiş dedeler? Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakarmış. Vay canına, hangi kitapta yazıyor bu sözü Allah'ımızın? İnan bana, bu tür görüşler hem Allah'a iftiradır hem insana." Ragıp Bey, "Yavrum, bunlar halkın sezgisi. Bilinci biraz da lafın gelişi," dedi. Aysel, "Halkın bilinci her zaman inci değildir baba," dedi. Sonra Tahir Bey'e dönüp, "Doğada adalet yoktur. Bir kız var, Umay. O da Gökhan gibi. A'dan Z'ye bilir adaleti, hukukçudur. Ama doğa ona adil davranmamıştır. Adalet ancak zihinlerde olabilir. Aslında orada da yoktur. Sakat çalıştırmak zorunludur kurumlarda ama sakat göremezsiniz çoğunda," diye sürdürdü. Tahir Bey babacan bir tavırla, "Aysel kızım, böyle düşünmek biraz isyankarlık mı oluyor acaba?" dedi. Aysel, "Yok Tahir amcam, isyanlıkla ilgisi yok. İsyankar değil, insankar oluruz böyle düşününce," diye kestirip attı sert bir dille. Tahir Bey, "Her şeye rağmen bir adalet, bir düzen var bu alemde, hem dünyada hem toplumda. Alimler akıllı tasarım olduğunu bulmuşlar kainatta. Bir dergide okudum geçen de." Aysel sinirli hareketlerle eteğini çekiştirerek, "Şimdi de bu çıktı. Akıllı tasarımmış. Hangi bilim insanı bulmuş? Hangi fizikçi ispatlamış? Hangi kimyacı, biyolog nerede yazmış? Kaynağı ne? İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla yaşayan bir evrende yaşıyoruz. Her şeye rağmen her şeye şükrediyoruz. Bu yeterli. Gerisi ispatsız hipotezler, tahmini tasvirlerdir. Akıllı tasarım ne gezer bu evrende? Madem akıllı apartmanlar misali akıllı tasarım var bu alemde, Mongol çocuklar niye Mongol doğuyor? Albino niye albino? Benim kardeşim niye böyle? Kromozomlarda hesap hatası oluyor. Demek bazen ya da birkaç milim sapıyor doktorun iğnesi." Aysel sinirliydi, ağlamaklıydı. Ağlamamak için dudaklarını ısırmaya başladı. Sıcak yaz gecesinde veranda buz kesmişti. Hanım ellerinin kokusu yok oldu. Hürriyet Hanım, "Lafı uzattın, Aysel Hanım'ı üzdün Tahir," dedi. Tahir Bey, "Özür dilerim kızım, seni üzmek istemezdim." Aysel, "Asıl ben özür dilerim Tahir amca, kusuruma bakmayın, bazen böyle oluyorum." Aysel için bütün yollar Gökhan'a çıkıyordu. Hangi konuda olursa olsun Gökhan'ın durumunu görmezden gelen klişe açıklamalar, Gökhan'a yaramayan bilimsel açıklamalar Aysel'i sinirlendiriyordu. Fatma Hanım ne diyeceğini bilemedi, ağlamaklı oldu, kendini unuttu, oğlu için üzgündü, kızı için üzgündü, her şey için üzgündü. Kızının öfkeli tavrı yüzünden misafirlerine mahcup olmuştu. Havayı değiştirmek istedi. Aysel'cim bize bir kahve yapar mısın dedi. Aysel kalktı, içeri gitti. Kahve küçük çaplı bir sürgün cezasıydı belki ya da en iyimseri olay yaratan memurların tatile gönderilmesi gibi bir şeydi. Ağlayarak kahveyi yaptı. Dört fincanı tepsiye yerleştirirken Fatma Hanım mutfağa geldi. Kızının gözyaşlarını eliyle sildi, sarılıp öptü hafif bir sesle. ''Özür dilerim kızım, kardeşinin hiçbir şeyi yok, aslan gibi.'' dedi Aysel. ''Estağfurullah anne, özür yok, sadece özürlü vardır, suçlu yok, yalnızca tasarım hatası var bu alemde.'' diye cevap verdi. Aysel verandaya çıkmadı, kahveleri Fatma Hanım götürdü, kahveler sessizce içildi. Bir ara Tahir Bey, ''Kusura bakmayın, lafın nereye varacağını hesaplamadan öyle paldır küldür konuştuk, Aysel Hanım'ı üzdük.'' dedi. Ragıp Bey, ''Estağfurullah komşum, Aysel Gökhan konusunda çok hassas, biz alıştık sayılır. Ama o her konuyu kardeşine bağlıyor, sinirli hali bu yüzden.'' diye hem kendini hem Tahir Bey'i rahatlatmak için açıklama yaptı. O gece Aysel uyumadan önce uzun uzun düşündü. Öfkeli ve kararlıydı. Eğer Gökhan Umay'la flört etmek isterse veya evlenmek destekleyecekti. Adalet var deyince var olmazdı, oluşturulmalıydı. Adalet ona inananlara değil, onu oluşturacak kadar güçlü olanlara gelirdi. Bu dünyada fakirler adalet ister, gelişmekte olan ülkeler, dobracası geri kalmış ülkeler adalet ister. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ama alınmayan Türkiye adalet ister. Aristo demiş ki, yalnızca zayıflar adalet ister. Aristo'nun sözünün devamını getirelim. Yalnızca zayıflar adalet ister, güçlülerin adaletleri yanlarındadır. İstediklerine verirler, istemediklerine vermezler. 26. Yıldırım Aşkı. Umay ve Gökhan pazarda tanıştılar. Bir defa Gökhanlar'da görüştüler. Skype'tan konuştular. Chatleştiler, mailleştiler, birbirlerine mail ettiler. Tanıştıktan sonra Gökhanların evinde bir defa buluştular, anlattılar, anlaştılar. Aşık oldular ve karar verebilecek en kısa sürede önce ayrı ayrı sonra karşılıklı evlenmeye karar verdiler. Ortak karara ilk girişen Gökhan oldu. ''Benimle evlenir misin?'' dedi bir akşam. Ardından bekletmeden, adet olduğu üzere bir takım nazlar yapmadan, bir düşüneyim demeden Umay ''Olur'' dedi. Aşkları tam anlamıyla bir yıldırım aşkıydı, evlilik kararları da. Bazı aşklara yıldırım aşkı denir. Kısa sürede bir anda bir kıvılcımla olduğu için belki. Ya da bu tür bir aşk, aşıkları yıldırım çarpmışa çevirdiği, yürekleri yakıp kavurduğu için bu isim verilir. Aklı başında yetişkinler, ana babalar aşkı ciddiye almazlar. Yıldırım aşkını hiç ciddiye almazlar. Aşık olan gençler ise aşk dışındaki şeyleri özellikle ana babalarına ciddiye almazlar. Yıldırım aşkı havadan geldi, bir anda ortaya çıktı sanılır. Ama aslında hiçbir aşk bir anda ortaya çıkmaz, öncesi vardır. Yaşamdaki önceliklere dayanır. Umay ile Gökhan'ın aşkı belki bir günde başladı ama öncesi vardı. Her ikisi de aşık olmaya hazırdı. Yıllardır birer arkadaş, dost, düşüncelerini paylaşabilecekleri, cinselliklerini paylaşabilecekleri birer sevgili arıyorlardı. İnsanlar kalıplar içinde düşünürler. Özgürlükleri, modernlikleri göstermeliktir genelde. En özgür gözükenlerin bile birer çizgili defter vardır zihinlerinde. Düzgün düşünüp yazsınlar diye. İşte bu yüzden her şeyi bildiklerini düşünen yetişkinlerin akıllarından bile özürlü gençlerin dünyasında da bir takım cinsel isteklerin bulunabileceği fikri geçmez. Cinselliğin sadece gezip tozanlara özgü olduğunu varsayar bazıları. Umay ile Gökhan aşka, evliliğe hazırdılar. Ama aileleri onların evliliğine hazır mıydı? Etrafa duyurup tellendirmedikleri süre, aşık olmaları, birbirlerini uzaktan sevmeleri kabul edilebilirdi belki. Ancak sıra evliliğe gelince ana babalar ne düşüneceklerdi? Genelde ana babalara göre yıldırım aşkı çarpar. Kara sevda ise gençlerin dünyasını karartır. Bu konuda Fatma Hanım ile Ragıp Bey'in, Gülşen Hanım ile Rasim Bey'in tutumları yakında belli olacaktı. Belki olumlu, belki olumsuz. Muhtemelen daha doğrusu istenen büyüklerin kararları olumlu olacaktı. 14. ayrımın sonu sayfa 133, devamı 15. ayrımda.